Ayrım 13. Ağzımdan çıkanı duyunca en çok ben şaşırdım. Öykülerimden birini okumak ister miydin? Çok isterim dedi. Kızın da titreşen, sağa sola titremeye başlayan gözlerinde belli belirsiz bir huzursuzluk vardı artık. Belki de generale bakınıyordu. Kızıyla konuştuğumu, lafı böyle uygunsuzca uzattığımı görse ne derdi acaba? Belki bir gün yanımda getiririm dedim. Başka şeyler de söylemeye hazırlanıyordum ki arada bir Süreyya'nın yanında gördüğüm kadının geçitte bize doğru geldiğini fark ettim. Meyve dolu, naylon bir torba taşıyordu. Bizi görünce bakışları bir Süreyya'ya bir bana sıçradı. Gülümsedi. Emircan, seni gördüğüme sevindim dedi torbayı tezgah örtüsünün üzerine boşaltırken. Alnında ince bir ter parlıyordu. Bir miğfer gibi kabartılmış kızıl saçları güneş ışığında parladı. Saçların inceldiği noktalarda yer yer kafatasını görebiliyordum. Bir lahana kadar yuvarlak yüzüne gömülmüş küçük mavi gözleri, porselen dişleri ve sosise benzeyen kısa parmakları vardı. Göğsünden sarkan Allah'ın altın zinciri kat kat gerdanına gömülmüştü. Ben Cemile, Süreyya Can'ın annesi. Selam halacan dedim. Beni tanıyan, benimse kim olduğumu kesinlikle çıkartamadığım Afganların yanında hep yaptığım gibi ansızın çekingenleşerek. Baban nasıl? Çok iyi, teşekkür ederim. Büyük babam var ya, Gazi Efendi, yargıç olan. İşte onun dayısıyla beni büyük babam kuzendi, dedi. Gördüğün gibi akrabayız. Yapılmış dişlerini göstererek gülümsedi. Ağzının sağ yanının hafifçe sarktığını fark ettim. Gözleri bir kez daha bir Süreyya'yı, bir beni taradı. Babaya bir keresinde General Taher'in kızının neden hala evlenmediğini sormuştum. Talibi çıkmıyor, dedi baba. Uygun bir talip yani, diye düzeltti. Başka da bir şey söylemedi. Aslı astarı olmayan, ölümcül söylentilerin genç bir kadının kısmetini nasıl kapayıverdiğini iyi bilirdi. Afgan erkekleri, özellikle de saygın ailelerden gelenler, maymun iştahlı yaratıklardı. Üstelik çok da ürkektiler. En küçük bir fısıltı, şöyle bir dokundurma, onları ürkmüş kuşlar gibi kaçırmaya yeterdi. Dolayısıyla düğünler birbirini izlemiş ama kimse çıkıp da Süreyya'ya aheste boro söylememişti. Avuçlarını kına süren, duvağının üstünde Kur'an tutan olmamıştı. Düğünlerde onunla dans eden tek erkek General Taher'iydi. Ve şimdi bu kadın, bu anne, yürek burkan hevesi, çarpık tebessümü ve gözlerinde gizleyemediği umutlarla karşımdaydı. Yalnızca cinsiyetimi belirleyen genetik piyango sayesinde kazandığım güç beni bile az çok ürküttü. General'in aklından geçenleri kesinlikle okuyamazdım. Ama karısı hakkında şu kadarını anlamıştım. Bu konuda artık bu, her neyse, bana karşı çıkan biri olacaksa bile o kişi bu kadın olmayacaktı. Otursana Emircan dedi. Süreyya, bir iskemle getir bacam. Şu şeftalilerden birini yıka. Meyveler öyle tatlı, öyle taze ki. Ah, teşekkür ederim dedim ama artık gitmeliyim. Babam bekliyor. Ya dedi Taheri Hanım, gerekeni yapıp davetini geri çevirdiğime memnun olduğunu gizlemeden. O zaman hiç olmazsa şunları al. Bir kese kağıdına bir avuç kiviyle birkaç şeftali koydu. Israrla elime tutuşturdu. Babana selam söyle. Bizi görmeye yine gel. Gelirim. Teşekkür ederim halacan. Gözümün ucuyla Süreyya'nın başka tarafa baktığını görebiliyordum. Coca-Cola almaya gittin sanıyordum dedi baba kese kağıdını alırken. Yüzünde yine o hem ciddi hem şakacı anlam vardı. Ben bir şeyler uyurmaya hazırlanırken o şeftalisini ısırdı, elini salladı. Hiç zahmet etme Emir. Yalnızca söyledikleri anımsa yeter. O gece yatakta Süreyya'nın gözlerinde oynaşan güneş ışığı beneklerini, köprücük kemiğinin üstündeki zarif, kırılgan çukurları düşündüm. Sohbetimizi beynimde tekrar tekrar başa sardım. Yazıyormuşsun demişti. Yoksa yazarmışsın mı? Hangisiydi? Örtünün altında dönüp durdum. Tabana baktım. Onu yeniden görünceye kadar katlanmam gereken altı yorucu, bitimsiz yeldayı düşününce canım sıkıldı. Birkaç hafta şöyle geçti. Generalin gezintiye çıkmasını bekliyor, sonra Taherilerin tezgahının önden geçiyordum. Taheri Hanım oradaysa bana çayla kolça ikram ediyor, Kabil'deki eski günlerden, tanıdığımız kişilerden, romatizmasından konuşuyorduk. Ortaya çıkışımın mutlaka kocasının yokluğuna denk geldiği gözünden kaçmamıştı kuşkusuz. Ama hiç belli etmedi. Ah, kakanı kılpayı kaçırdın derdi. Aslında Taheri Hanım'ı orada bulmaktan hoşnuttum. Bunun tek nedeni cana yakınlığı da değildi. Onun yanındayken Süreyya çok daha rahat, çok daha konuşkandı. Annesinin varlığı aramızda olup biteni meşrulaştırıyordu sanki. Yine de generalin varlığı kadar değil elbette. Taheri Hanım'ın refakatçiliği sohbetimizi dedikodudan bütünüyle kurtarmasa bile dedikodu değerini azaltıyordu. Öte yandan kadının bana neredeyse yataklanmayı andıran davranış biçiminin Süreyya'yı utandırdığı açıkça ortadaydı. Bir gün Süreyya ile ikimiz satış pavyonunda yalnızdık. konuşuyorduk. Bana okulunu Fremont'taki Ohlone Koleji'ndeki derslerini anlatıyordu. Hangi dalı seçeceksin? Öğretmen olmak istiyorum dedi. Gerçekten mi? Neden? Hep istemişimdir. Virginia'da yaşarken yardımcı eğitmen belgesi aldım. Şimdi bir kütüphanede haftada bir akşam ders veriyorum. Annem de öğretmendi. Kabil'deki Zargona Kız Lisesi'nde Farsça ve tarih öğretmeniydi. Üzerinde geyik boynuzları bulunan bir şapka takmış, şiş göbekli bir adam $5 bir şamdana $3 önerdi. Süreyya kabul etti. Parayı ayağının dibindeki küçük şeker kutusuna attı. Çekingen gözlerle bana baktı. Sana bir öykü anlatmak istiyorum dedi ama biraz utanıyorum. Anlatsana, saçma bir şey, lütfen anlat. Güldü. Ben Kabil'de 4. sınıftayken babam ev işlerine yardım etmesi için Ziba adında bir kadın tuttu. İran'da Meşat'ta bir kız kardeşi vardı. Ziba okuma yazma bilmediği için arada bir kız kardeşine mektup yazmamı isterdi. Kardeşinden gelen mektupları da bana okuturdu. Bir gün okuma yazma öğrenmek ister misin diye sordum. Göz kenarlarını kırıştıran o koca gülümsemesiyle bana baktı. Çok isterim dedi. Böylece çalışmaya başladık. Ben ödevlerimi bitirince mutfak masasına oturur, ona alfabeyi öğretirdim. Bazen defterlerden başımı kaldırınca Ziba'nın düdüklü tenceredeki eti karıştırdıktan sonra elinde bir kurşun kalem masanın başına geçtiğini, ona bir gün önce verdiğim ödevi yaptığını görürdüm. Her neyse, bir yalık kalmadan Ziba çocuk kitaplarını okumayı söktü. Bahçede otururduk. Bana Dara ile Sara'nın masallarını okurdu. Tane tane ama hatasızca. Bana muallim Süreyya demeye başlamıştı. Süreyya öğretmen. Hafifçe güldü. Çocukça olduğunu biliyorum ama Ziba'nın kendi mektubunu ilk yazdığı gün anladım. İstediğim tek şey öğretmen olmaktı. Onunla öyle gururlanıyordum ki aynı zamanda da gerçekten değerli bir şey yaptığımı hissediyordum. Anlıyor musun? Evet diye attım. Okur yazarlığımı Hasan'la alay etmek için kullanışımı düşündüm. Bilmediği bir sözcükle karşılaştığında onu nasıl işlettiğimi. Babam hukuk okumamı istiyor ama ben öğretmen olacağım. Varsın parası iyi olmasın. Tek isteğim bu. Annem de öğretmenmiş dedim. Biliyorum, annem anlattı. Sonra ağzından kaçan şeyden yüzü kıpkırmızı kesildi. Ben yokken aralarında bir emir sohbeti geçtiği ortaya çıkmıştı. Sırıtmamak için kendimi epeyce zorlamam gerekti. Sana bir şey getirdim. Arka cebimdeki zımbalanmış kağıt destesini çıkardım. Söz verdiğim gibi. Kısa öykülerimden birini ona uzattım. Ah, unutmadın demek dedi yüzü ışıl ışıl. Teşekkür ederim. Bana ilk kez şu resmi şoma ile değil de sen anlamına gelen tu ile hitap ettiğini ayrımsamama kalmadan yüzündeki gülümseme uçup gitti. Yüzü bembeyaz kesildi. Gözleri arkamdaki bir şeye dikildi. Arkama döndüm ve General Taheri ile burun buruna geldim. Emircan, hızlı masalcımız. Bu ne zevk dedi adam cılız bir gülümsemeyle. Selam General Efendi dedim ağırlaşan dudaklarımın arasından. Yanından geçti, tezgaha doğru ilerledi. Nefis bir gün değil mi? Baş parmağını yeleğini cebine sokmuştu, öteki elini Süreyya'ya doğru uzattı. O da kağıt destesini babasına verdi. Bu hafta yağmur yağacak diyorlar. İnanması zor değil mi? Kağıt rulosunu çöp kutusuna attı, bana döndü, elini tatlılıkla omzuma koydu. Birlikte birkaç adım attık. Biliyorsun Baçam, senden gerçekten hoşlandım. Sen efendi bir çocuksun, buna içtenlikle inanıyorum ama... İçini çekti, bir elini salladı. Efendi çocukların bile bazen öğüde ihtiyacı olur. Dolayısıyla sana bu pazardakilerden hiçbir farkın olmadığını anımsatmak benim görevim. Sustu. Anlamdan yoksun gözleri gözlerime çivilendi. Gördüğün gibi buradaki herkes bir masalcı. Gülümsedi, kusursuz dişlerini sergiledi. Babana saygılarımı ilet Emircan. Elini çekti, bir kez daha gülümsedi. Neyin var diye sordu baba. Yaşlıca bir kadına sattığı sallanan tahta atın parasını almaktaydı. Bir şey yok dedim. Eski bir televizyonun üzerine oturdum. Sonra da anlattım. İç geçirdi. Ah Emir. Ama olayın üzerinde öyle aman aman duracak vaktim olmadı. Çünkü birkaç gün sonra baba hastalandı. Önce kuru bir öksürük ve nezle ile başladı. Nezleyi atlattı ama öksürük sürdü. Mendili uzun uzun öksürüyor, mendili cebine sokuyordu. Doktoru görünmesi için başının etini yedim ama ısrarlarımı eliyle savuşturdu. Doktordan da hastaneden de nefret ederdi. Bildiğim kadarıyla baba bir tek Hindistan'da sıtma yakalandığı zaman doktora gitmişti. Sonra 2 hafta sonra onu tuvalete kanlı bir balgam tükürürken yakaladım. Ne zamandır sürüyor bu diye sordum. Akşam yemeğinde ne var dedi. Seni doktora götürüyorum. Baba benzincide müdür olmasına karşın patronu ona sağlık sigortası yaptırmamış. Baba da her zamanki kayıtsızlığıyla üzerinde durmamıştı. Böylece onu San Jose'deki ilçe hastanesine götürdüm. Bizi kabul eden soluk tenli, şiş gözlü doktor ihtisasın 2. yılında olduğunu söyledi. Senden daha genç, benden daha hasta görünüyor diye humurdandı baba. Genç doktor bizi aşağıya göğüs röntgenine gönderdi. Hemşire bizi yeniden içeri aldığında doktor bir formu doldurmaktaydı. Bunu kayıt masasına götürün dedi aceleyle karalarken. Nedir o? Havale kağıdı. Hala hızlı hızlı çiziktiriyordu. Ne için? Akciğer kliniğine. Neden? Bana şöyle bir baktı. Gözlüğünü alnına itti. Yeniden çiziktirmeye koyuldu. Sağ ciğerinde bir leke var. Kontrol etmelerini istiyorum. Leke mi? O da ansızın küçüldü. Kanser mi dedi baba, gelişi güzel bir tavırla. Olabilir. Sonuçta kuşku uyandırıyor elbette diye geveledi doktor. Daha fazlasını söyleyemez misiniz dedim. Şimdilik hayır. Önce bir CAT tarama gerekiyor. Sonra da akciğer uzmanını görmelisiniz. Havale belgesini bana uzattı. Babanızın sigara içtiğini söylemiştiniz değil mi? Evet. Başını salladı. Babaya sonra yine bana baktı. Sizi 2 hafta içinde çağırırlar. İçimden bu kuşku sözcüğüyle 2 koca hafta nasıl yaşayacağımı sormak geldi. Yiyip içmeyi, çalışmayı, ders çalışmayı nasıl becerecektim? Beni bu sözcükle nasıl eve yollardı? Belgeyi aldım, cebime soktum. O gece babanın uyumasını bekledim. Sonra bir battaniyeyi 2'ye katladım. Seccade olarak kullandım. Başımı yere eğdim. Kur'an'dan yarım yamalak anımsadığım duaları, Kabil'de Molla'nın bize ezberlettiği sureleri okudum. Kısacası varlığından hiç de emin olmadığım Tanrı'dan yardım diledim. Şu anda Molla'yı, imanını ve Tanrı'ya duyduğu mutlak güveni fena halde kıskanıyordum. Aradan 2 hafta geçti, arayan olmadı. Ben arayınca da havale kağıdını kaybettiklerini söylediler. Teslim ettiğimden emin miydim? 3 hafta sonra yeniden arayacaklardı. Kıyameti koparttım. Sıkı bir pazarlığın ardından CAT taramayı 3 haftadan biri doktor randevusunda 2 hafta indirdim. Akciğer uzmanı doktor Schneider'le görüşme gayet iyi gidiyordu ki baba ona nereli olduğunu sordu. Adam Rusya dedi. Baba kendini kaybetti. Özür dileriz doktor dedim. Babayı bir kenara çekerek. Doktor Schneider gülümsedi. Geri çekildi. Stetoskobu hala elindeydi. Baba bekleme odasında doktor Schneider'in biyografisini okudum. Michigan'da doğmuş. Michigan. O bir Amerikalı. Seninle benim asla olamayacağımız kadar Amerikalı. Baba yüzünü açık saçık bir şeyler söyler gibi buruşturdu. Nerede doğduğu umurumda bile değil. O bir Rusi. Ana babası, ataları Rusiydi. Annenin üzerine yemin ederim ki bana dokunmaya kalkıştığı an kolunu kırarım. Doktor Schneider'in ana babası Şurabi'den kaçmış. Anlamıyor musun? Kaçmışlar. Ama baba beni duymuyordu bile. Bazen merhum karısı kadar çok sevdiği tek şeyin Afganistan, merhum vatanı olduğunu düşünüyorum. Öfkeden az kaldı çığlık atıyordum. Onun yerine derin bir soluk aldım. Doktora döndüm. Özür dilerim doktor. Bu iş yürümeyecek. Bir sonraki akciğer uzmanı Doktor Amani İranlıydı. Baba onayladı. Sarkık bıyıklı, gür, kır saçlı, yumuşak sesli doktor tarama sonuçlarını aldığını ve bronkoskopi denen bir işlem uygulayacağını söyledi. Ciğerdeki kütleden alacağı bir parçayı tahlil için patolojiye gönderecekti. Bir sonraki haftaya gün verdi. Ona teşekkür ettim. Babayı muayenehaneden çıkardım. Şimdi bu yeni kütle sözcüğüyle kuşkudan kat kat uğursuz bir tınısı olan sözcükle bütün bir haftayı nasıl geçireceğimi düşündüm. Keşke Süreyya yanımda olsaydı. Zamanla kanserin pek çok adı olduğunu öğrendik. Tıpkı şeytan gibi. Babanınkine orak hücre kanseri deniyordu. İlerlemiş, ameliyat edilemez. Baba, Doktor Amani'den hiç olmazsa bir yorumda bulunmasını istedi. Adam dudaklarını ısırdı, vahim sözcüğünü kullandı. Kemoterapi uygulanabilir elbette dedi. Ama yalnızca hafifletici olur. Ne demek bu diye sordu baba. Doktor iç geçirdi. Sonucu değiştirmez, yalnızca uzatır demek. Bu dürüst yanıt için teşekkür ederim Doktor Amani dedi baba. Kemo filan istemiyorum. Yüzünde yemek kuponlarını Bayan Dobbins'in masasına bırakırkenki kararlılığın aynısı vardı. Ama baba, sakın bana insanların yanında karşı çıkma Emir. Asla. Kim olduğunu sanıyorsun sen? General Taher'in bit pazarında değindiği yağmur birkaç hafta gecikmeyle de olsa sonunda bastırmıştı. Biz Doktor Amani muayenehanesinden çıkarken yoldan geçen arabalar kaldırımlara pis su sıçratmaktaydı. Baba bir sigara yaktı, yol boyunca sigara içti. O anahtarını apartmanın kapısına sokarken keşke Kemo'yu bir deneseydin baba dedim. Baba anahtarı cebine soktu, beni yağmurdan kurtarmak için binanın çizgili tentesinin altına çekti. Sigarayı tutan elini göğsüme dayadı. Bas, ben kararımı verdim. Peki ya ben baba, ben ne yapacağım? Gözlerim doldu. Yağmurdan ıslanmış yüzünü bir tiksinti yaladı. Çocukken düştüğüm, dizlerimi paralayıp ağladığım zaman yüzünü kaplayan anlamın aynısıydı. Bu ifadenin nedeni ağlamamdı. Şimdi de öyle. 22 yaşındasın Emir. Koca adam oldun. Sen ağzını açtı, kapadı, bir daha açtı. Söyleyeceklerini kafasında evirip çeviriyordu. Tepemizde yağmur damlaları çadır bezinden yapılma tenteyi dövüyordu. Sana ne olacağını soruyorsun öyle mi? Bunca yıldır bütün çabamın, sana öğretmeye çalıştığım her şeyin tek amacı seni bu soruyu asla sormayacak biri yapmaktı. Kapıyı açtı, sırtını bana döndü. Bir şey daha var. Bunu kimse öğrenmeyecek, anlaşıldı mı? Hiç kimse. Bana acımalarını istemiyorum. Sonra loş hole girdi. O günü televizyonun karşısında sigaranın birini söndürüp ötekini yakarak geçirdi. Neye ya da kime meydan okuduğunu bilemiyordum. Bana, Doktor Amani'ye yoksa hiç inanmadığı Tanrı'ya mı? Bir süre kanser bile babayı bit pazarından uzaklaştıramadı. Cumartesileri garaj satışlarını dolaşıyor, baba sürücü, ben kılavuz, pazar günleri de sergi tezgahımızı kuruyorduk. Pirinç lambalar, beyzbol eldivenleri, fermuarı bozuk, kayak anorakları. Baba eski ülkeden tanıdıklarını selamlıyor, ben müşterilerle 1-2 dolar için çekişiyordum. Çok fark edermiş gibi. Tezgahı her kapatışta yetim kalacağım güne bir adım daha yaklaşmıyormuşum gibi. Bazen General Taheri ile karısı bizi görmeye gelirdi. Diplomatlığı bir an evden bırakmayan general bana gülümser, tokalaşırken iki elini birden kullanırdı. Ama hanımın sessizliği yeniydi. Zaman zaman o gizli, hafif çarpık tebessümlerin ve generalin bakmadığı anlarda bana fırlattığı sinsi, af dileyen bakışların bozduğu bir suskunluktu bu. O günleri pek çok ilkin yaşandığı dönem olarak anımsıyorum. Babanın banyoda inlediğini ilk duyuşum. Yastığında ilk kez kan buluşum. Baba, 3 yıldır çalıştığı benzin istasyonuna hastalık nedeniyle bir gün olsun gitmemezlik etmemişti. Bir ilk daha. O yılki Cadılar Bayramı'nda, cumartesi öğle vakti, baba öylesine bitkin düşmüştü ki, ben inip ıvır zıvır için pazarlık ederken o direksiyonda bekledi. Şükran gününde daha öğle olmadan tükendi. Ön çimenliklerde Noel Baba kızakları belirip, çam ağaçlarını yapay karlar kapladığında baba evde kaldı. Ben otobüsü tek başıma yarım adanın orasına burasına sürdüm. Bazen bit pazarındaki Afgan tanıdıklar babanın çok kilo verdiğinden dem vururdu. Başlarda övgü olarak. Hangi diyeti uyguladığını soranlar bile çıktı. Ama kilo kaybı bir türlü durmayınca övgülerde, sorularda kesildi. Baba zayıflamayı sürdürdü ve sürdürdü. Yanakları çöktü, şakakları iridi, gözleri yuvalarına çekildi. Yılbaşından hemen sonra serin bir pazar günü baba tıknaz bir Filipinli'ye bir abajur satmaya çalışıyor. Bense otobüste onun dizlerini örtecek bir battaniye aranıyordum. "Hey ahbap, bu adamın yardıma ihtiyacı var," dedi Filipinli korkuyla. Döndüm ve babayı yerde buldum. Kolları, bacakları seyiriyordu. "Komak," diye haykırdım, "yardım edin." Babaya koştum. Ağzından köpük geliyor. Köpüklü salyalar sakalını ıslatıyordu. Devrik gözlerinin yalnızca akı görünüyordu. İnsanlar bize doğru seyirtti. Birinin "dövet geçiriyor" diye bağırdığını duydum. Bir başkası haykırıyordu. 911'i arayın. Koşan ayak seslerini duydum. Kalabalık çevremizi sararken gökyüzü karardı. Babanın tükürüğü kırmızıya döndü. Dilini ısırmıştı. Yanına diz çöktüm. Kollarına yapıştım. Defalarca yineledim. "Buradayım baba. Yanındayım. İyileşeceksin. Bak, yanındayım." Böylece kasılmalara, sarsılmalara son verebilirmişim gibi. Babayı rahat bırakmaları için onları kandırmaya çalışır gibi. Dizlerimin ıslandığını hissettim. Babanın mesanesinin boşaldığını gördüm. "Şşt, babacan, buradayım, oğlun yanında." Aksakallı dazlak doktor beni odadan dışarıya çekti. "Babanın CAT sonuçlarını birlikte bir kez daha gözden geçirelim," dedi. Filmleri koridordaki ışıklı kutuya taktı. Kurşun kalemin silgisiyle babanın kanser resimlerine dokundu. Kurbanın ailesine katilin karakolda çekilen fotoğraflarını gösterir gibi. Babanın beyni bu resimlerde iri bir cevizin kesitine benziyordu. Tenis topu biçiminde, gri lekelerle delik deşik. "Gördüğünüz gibi kanser sıçramış," dedi. "Beyindeki şişmeyi yavaşlatmak için steroid kullanmalı, nöbeti engelleyen ilaçlarda. Ayrıca hafifletici radyasyon da öneririm. Bunun anlamını biliyor musun?" "Evet," dedim. Kanser söyleminde uzman olup çıkmıştım. "Pekala," dedi. "Çağrı cihazını kontrol etti. Gitmeliyim. Ama bir şey sormak istediğinde bana ulaşabilirsin." "Teşekkür ederim." Geceyi babanın başucunda bir iskemlede geçirdim. Ertesi sabah koridorun sonundaki bekleme odası Afganlarla dolmuştu. Ne vaklı kasap, babanın yetimhanesinde çalışmış olan bir mühendis. Odaya doluştular. Babaya alçak sesle saygılarını sundular. "Geçmiş olsun," dediler. Baba uyanıktı, sersemlemiş ve bitkin ama uyanık. Öğleye doğru General Taheri ile karısı geldi. Süreyya arkalarındaydı. Bakıştık. Aynı anda gözlerimizi kaçırdık. "Nasılsın dostum?" dedi General Taheri babamın elini tutarak. Baba kolundan sarkan serum kordonunu gösterdi. Cılız cılız gülümsedi. General de ona. "Baba, keşke zahmet etmeseydiniz," dedi çatallaşmış bir sesle. Ne zahmeti dedi Tahir Hanım. General atıldı. Zahmet ne demek? En önemlisi bir şeye ihtiyacın var mı? Herhangi bir şey. Lütfen çekinme. Beni kardeşin say. Babanın bir keresinde peştunlar için söylediği bir şeyi anımsadım. Kalın kafalı ve aşırı mağrur insanlar olduğunuzun farkındayım. Ama ihtiyaç anında yanında görmek istediğin tek kişi bir peştundur. Baba yastığın üzerindeki başını salladı. Buraya gelmem bile gözlerimi aşmaya yetti. General gülümsedi. Babanın elini sıvazladı. Sen nasılsın Emircan? Bir ihtiyacın var mı? Bana bakış biçimi, gözlerindeki sıcaklık. Hayır, sağ olun General Efendi. Ben, boğazıma bir yumruk tıkandı, gözlerim yaşardı, odadan kaçarcasına çıktım. Koridorda bir gece önce katilin yüzünü gördüğüm ışıklı kutunun yanında durup ağladım. Babanın kapısı açıldı. Süreyya dışarı çıktı. Yanıma gelip durdu. Gri bir bluzla kot pantolon giymişti. Saçları açıktı. Kollarına sığınmak istedim. Çok üzgünüm Emir dedi. Hepimiz bir terslik olduğunu farkındaydık ama bu hiç aklımıza gelmemişti. Gömleğimin yeniyle gözlerimi sildim. Kimsenin bilmesini istemedi. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hayır. Gülümsemeye çalıştım. Elini elimin üzerine koydu. İlk temasımız. Elini tuttum. Yüzüme götürdüm. Gözlerime. Sonra bıraktım. İçeriye girsen iyi olur. Yoksa babam peşime düşer. Gülümsedi. Başıyla doğruladı. Haklısın. Arkasını döndü. Süreyya. Evet. Gelmene sevindim. Benim için öyle anlamlı ki.